Ayrım 2.
Oysa sefaletinin ne demek olduğunu Jenny de biliyordu. Hollywood'da geçirdiği yılları unutmamıştı henüz. Şişmanlamamak için yemek yemediğini söylerdi o vakitler dostlarına. Oysa içi ezilirdi açlıktan hep. Hemen yan odaya seyirtti ve elinde bir tomar banknotla döndü geriye. Parayı Lucy'nin cebine koymak için uğraşırken, "Yalvarırım alın," diyordu. "Rica ediyorum." Lucy'nin yüzü kindar bir ifadeyle gerilmişti. Avucunda buruşturarak masanın üzerine fırlattı parayı. "Bunun için gelmedim buraya." Ve kadını omuzlarından yakalayıp acıtıncaya kadar sıktı. Ne bir eğilim ne de en ufak bir arzu duyuyordu onun için. Para almak amacıyla gelmediğini ispatlamak istiyordu sadece. Ve Jenny zenginliğini artık affettiğini, ona aşık olduğunu, daha fazla beklemek istemediğini, bekleyemediğini sandı Lucy'nin. Ve hiç duraksamadan, hiçbir acılık duymadan teslim etti kendini. Zümrütten bir denizin derinliklerine daldı. Bitkin ama umutlu uyuyup kalmıştı. Lucien uyumuyordu. Son aylardaki hayatı geçiyordu gözlerinin önünden. Karar vermesi gerekiyordu ama neye? Şantajcı gazetelerden birinde çalışmak, baba evine dönmek yahut da veya birini soymak. Jenny'ye ilişti gözleri ve şaşırdı. Her şeyi unutmuştu. Tiksintiyle buruşturdu yüzünü. Alabildiğine hayvani bir doygunluğun ılıklığı yayılıyordu kadından. Ve nasıl da saftı. Valeri, resim sanatı, sapsarı güller. Kim bilir buna benzer kaç macera yaşamıştı bu kadın. Birden uyandırmak istedi onu, hakaret edip dövmek istedi. Ama hareketsiz, uzanmış olarak kaldı gene. Odayı gözden geçirdi. Gelişi güzel yerleştirilmiş Louis tarzında mobilyalar, bir Watteau reprodüksiyonu, içinde zambaklar duran bir vazo. Mobilyalı bir evde oturuyordu Jenny. Bütün bu eşyanın hiçbirisi ona ait değildi. Ama Lucien'in gözünde bütün bu adiliğin kopmaz bir parçasıydı kadın. Yeniden baktı ona. Çiğ sabah ışığı kırışıklıkları meydana çıkarmaya başlıyordu yavaş yavaş. Çok ince bir teni vardı gerçi ama solmaya başlamış bir çiçek gibi buruşuktu yer yer. Esnedi Lucien, metreslerini saymaya koyuldu. Kafası karıştı 26. İki tane Margot tanımıştı ve ikincisini sayıp saymadığından emin değildi. Bir müzik öğretmeninin kızı, sarışın yani boyalı saçları olan. Vazgeçti saymaktan. Bayağılıktı bu. Midesi bulanmıştı adeta. Kalkıp sessizce giyindi, gitmek üzereydi ki Jenny uyandı. Hala uykulu gözlerle gülümsedi önce, sonra da telaşlandı birden. "Giyindin mi hemen? Ama niçin?" "Gitmek için." "Lucien." Zoraki bir gülüşle güldü Lucien. Guyo, zafer şerefine kadeh kaldırıyordu ya, gerçekte Almanlar kazandı zaferi. Çocuklar bile bunun böyle olduğunu biliyor artık. Ama insanoğlu içtiği vakit yalan söylemek zorunda duyar kendini. Oysa içmekte değiliz artık. Dün tanrıçalar kadar güzel bir genç kızdın sen. Yanılmıyorsam öyleydi değil mi? Şimdi ise Amerikalı bir teyze oldun. Geçkince bir teyze. Bana gelince Bağdat bahçıvanı falan değilim ben de artık. Basit bir Marlo'yum. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun belki de. Paul Valery'nin dilinde Marlo pezevenk anlamına gelir. Hiçbir şey anlamamıştı Jenny. Ağlıyordu sadece. Lucien'in bacaklarına sımsıkı sarılmış. "Bu akşam geleceksin değil mi?" diyordu. "Söz ver bana." Bir şeyin kırıldığını duydu içinde. Ta derinlerde ve hala tertemiz kalmış bir şeyin. Gururunun. Masanın üzerinde dağınık duran buruşuk banknotlara baktı. Soluk mor renkli binlik banknotlardı bunlar. En azından 10 tane. Parayı cebine koyup soğuk bir sesle "Peki, gelirim," dedi. "Bugün olmaz belki, yarın veya yarından sonra." Ilık ve pırıl pırıl, muhteşem bir hava. Lüksemburg'a kadar yayan yürüdü, altın ve bakır rengi toprakları seyrederek ilerliyordu. Yıkılan bir krallığın dört bir yana dağılmış duran hazineleriydi bunlar. Her günkü görünüşündeydi park. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen anneler bebeklerini arabalarına koyup gelmişlerdi. Yumurcaklar güneşten ısınmış kızıl kumların içinde oynuyor, daha büyükleri ise ufacık kağıt gemiler yüzürüyordu havuzda. Rantiyeler ve emekli memurlar güneşte ısınarak gazete okuyorlardı. Yeni boyanmış gibi simsiyah kara tavuklar uçuşuyorlardı dalların arasında. Varley'nin büstü dikiliverdi birdenbire yoluna. Yaşlı bir vahşi hayvanı andırıyordu kafası. Mermerin üzerinde siyah, eğik bir yazı vardı. Ağlıyordu Verleyin ve Lucien bir makina gibi tekrarlıyordu kendi kendine. İşte hayat basit ve sakin. Bu basitliği hiçbir zaman tanımayacak, bu sükuneti hiçbir vakit tadamayacak mıydı o? Niçin? İşe gitmek sabahları, eve gelip yemeğe oturmak, çocuklarla meşgul olmak akşamları ve bu parka gelme zamanı. Yanı başındaki bir konuşmaya kulak kabarttı. 20 yıl sürecek bir barış vaat ediyor Chamberlain. 20 yıl daha yaşamayı uman kim? Bir 10 yıl olsa hadi neyse. Dönüp baktı. 70'inde vardı bunu söyleyen adam. Ve daha 10 yıl yaşamak istiyordu. Hem de barış içinde. 10 yıl daha olsa ne çıkar sanki diye mırıldandı Lucien. Gözlerini kırpıştırarak ona baktı ihtiyar. Öfkelenmişti. Lucien esneyerek doğruldu. Nereye gideceğine karar veremedi bir an. Sonra birdenbire cebindeki parayı hatırladı. Sakın rüya görmüş olmasın. Cebini yokladı endişeyle. Banknotların hışırtısını işitince rahatlamıştı. Kendine güzel bir elbise ısmarlamak üzere Piramit Sokağı'ndaki bir İngiliz terzisine yollandı. 17. Uzun bir bekleyişten sonra nihayet Mişadu'dan bir mektup aldı. Deniz, sevgilim, buraya geldiğimden beri iki kere yazdım sana. Ama mektuplarımın sana ulaşmamış olmasından korkarım. Çünkü birinci mektubu götüren kamyonun devrilip yandığını öğrendim. İkincisi ise Sırbistanlı bir arkadaşa emanet etmiştim. İşittiğime göre onu da Serbir'de tevkif etmişler. Sonra da bir an bile rahatımız olmadı. Nasıl fırsat bulup da yazabilirdim ki? Ama şu anda cephenin 10 kilometre gerisinde istirahatteyiz. Bu sabah araya araya nihayet bir su bulduk. Güzelce yıkandık hepimiz ve şimdi mutluyuz artık. Bir tek tütünümüz eksik. Bu da gerçekten felaket. Bazen özellikle geceleri müthiş bir sigara içmek arzusuna kapılıyor. İnsan da çıldıracak gibi oluyor. Yani demek istiyorum ki bir yolunu bulursan buraya sigara gönder. Tabii herkes için. Dün gene faşistlerin bir hücumunu püskürttük. Bu 18. ediyor. Ebre nehrini açtığımızdan beri durmak bilmiyorlar. Hakları da yok değil. Ulaşım yollarının kesilmesinden çekiniyorlar. Bu Ebre geçidini anlatırım sana bir gün. Irmak son derece hızlı akıyor ve çevrinti var. Ben daha böyle bir şey görmedim. Vakit geceydi. Şu İspanyollar ne yiğit insanlar bilsen ve ne kadar farklılar buraya ilk geldiğimiz zamanki hallerinden. O zaman da hepsi mert çocuklardı. Ama hiçbir bilgileri yoktu ve mesela yemek yemek için, sadece yemek için evet, işgal etmiş olduğumuz mevzileri rahatça bırakıp gidebiliyorlardı. Aklı hayale sığmaz bir kargaşalık içindeydiler. Buna bir de ortalıkta pıtrak gibi biten hafiyeleri eklersen daha kolay anlarsın durumun fecaatini. Ama şimdi gerçek anlamında bir ordu oldular. Mükemmel bir müntazam ordu. Ve hepsi de bir tek fikir için canını vermeye hazır. Felix'in alınışı sırasında internasyoneli söylemeye başlamıştık. Bir de ne işiteyim? Solumuzdan doğru İspanyolca bir koro yükseliyor. Gencecik köylülerdi hepsi. Bizi buradan sökebilmek için her şeye başvurdu faşistler. Havacılar, Almanlardı tabii, ırmaktaki bütün balıkları öldürdü. Daha geçenlerde gidip bakmıştım. Karınları havada sürükleniyordu suyun üzerinde. Ama bizim itfaiyeciler coşkun bir şevk içinde ve bombardımanların altında çalışıyor. Ve tam 7 hafta boyunca kod 544'ü terk etmedik. Her gün üzerimizdeydi bombardıman uçakları. Hindiler diyorduk onlara. Tonlarla ölüm saçıyorlardı başımızdan aşağı. Sonra da topçuları işe girişiyordu. Topumuzun da orada ölüp kaldığımızı sanmış olsalar gerek dün. Oysa hepsi 4 arkadaş kaybettik. Zavallı Carpino, Tuluzlu bir elektrikçiydi. Nefis bir çocuk. Daima pür neşe. İspanyollar için bir suare tertiplemiştik. Lakme'nin türküsünü okuyan bir opera şantözünü o kadar güzel taklit etti ki kırılıyorduk gülmekten. Gözü bek bir çocuk da aynı zamanda. Bir gün bir gözcülük dönüşünde 3 İtalyanı esir edip getirmişti tek başına. Gün batarken hücuma geçtiler. Çok garip bir manzarası var buranın. Sönmüş yanardağlarıyla ayın yüzeyi dersin. Bir tek ağaç yok ve sanki altını üstüne getirmişler toprağın. Hücuma kalkmadan önce tam 2 saat bir cehennem ateşine tuttular bizi. Kaç bataryaları olduğunu bilmek isterdim doğrusu. 100 metreye kadar yaklaşsınlar bıraktık. Sonra da ver yansın ettik mitralyözleri. Bir geri çekiliş çekildiler ki hem de nasıl. Belçikalı paletlerim işte o sırada yaralandı ve ben kendine ilk pansumanı yaparken püskürttük değil mi herifleri yaşasın diye haykırıyordu avazı çıktığı kadar. Görüyorsun ki hiç de fena sayılmayız maneviyat bakımından. Hepimiz yorgunluktan bitkin haldeyiz tabii. Bir de söylediğim gibi tütünümüz eksik. Ama önemi yok. Dayanıyoruz. Esas olan da bu zaten. Ve işte bunun için yürüyemediler Valencia'ya. Çok kuvvetliler bilsen. Bizim bir uçağımıza karşılık 10 uçakları var. Sonra artık çocuklar bile anladı ki namussuz takımın müdahale etmeme politikası da onlardan yana. Sık sık söz açılıyor Bloom ve Viard'dan. Küfrettiğimiz bile oluyor, ne yalan söylemeli. Piyadeleri de çok ve sadece Guadalajara'dakiler gibi makarnacı takımı değil. Faslı ve Navarralılar da var ama gene de dayanacağız sanırım. Ancak şu son günlerde biraz umutsuz görmeye başladım çocukları. Bu biraz da sizin hatanız. Gazeteleri elimize almaktan korkar olduk vallahi. Her gün yeni bir taviz haberi. İspanyollar tepeden bakmaya başladılar bize, haberiniz olsun. Ne biçim hakmış dersin? Kendi açılarından hakları var. Ama bundan böyle her şeyin değişeceği inancındayım. Bundan daha fazla gerilemek imkansızdır. Kısmi seferberlik ilan edildiğini söyledi bugün radyo. Hemen cesaretlendik. Öyle sanıyorum ki radikaller bile bizim Fransa'da savaştığımızı teslim etmek zorunda kalacak. Bu mektubu sana çok iyi bir arkadaş getirecek. Kendisi için elinden geleni yap. Ne ailesi var ne memleketi. Hayatımızı uzun uzun anlatır sana. Buradaki harekatı da anlatır. Anlatmadıklarını da sen kendin artık tahmin et. Ne demek istediğimi seziyorsun değil mi? Her şeyi hatırlıyorum Deniz. O akşamki ayrılışımız canlanıyor gözümde hep. Hani o sisli akşam, anlıyorsun ya beni. O duygunun bu derece kuvvetli olabileceğine katiyen ihtimal vermezdim ben. Bütün söylemek istediklerimi söylemek çok güç. Hele bir mektupta. Seni yakında göreceğimden eminim diyeceğim sadece. Kucaklıyorum, sımsıkı kucaklıyorum seni. Luc Mihaut. Deniz aynı akşam şu cevabı verdi. Paris 4 Ekim. Mihatcığım, mektubun beni nasıl sevindirdi bilemezsin. Bütün şu son günler boyunca senin için gerçekten endişe ettiğimi saklama lüzum görmüyorum. Bana destek olan nedir bilir misin? Senin yıldızına, senin ve benim yıldızımıza duyduğum müpem güven. Mektubunu getiren arkadaş bana uzun uzun söz etti senden. En basit ayrıntıların bile benim gözümde ne büyük değer taşıdığını derhal anladı. Sevimli bir adam ve cesur. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyeceğim Mihaut. Sana gıpta ediyorum. Böyle alnı açık, elde silah mücadele etmek, her an tehlikeye atabilmek hayatını, dostlukları içini ısıtan namuslu ve yiğit kişilerle çevrili olmak ne büyük mutluluk bilsen. Burada durmadan İspanya'nın kaderinin çok önceden çizildiğini ve daha fazla direnmenin bir çılgınlıktan başka bir şey olmayacağını söyleyip duruyorlar. Ama yalan bu. Elinde silah tutabilen bir tek insan kaldıkça bile henüz hiçbir şey belirmemiş, henüz hiçbir şey kaybolmamış demektir. Sana burada olup bitenlerden söz etmek çok ağrıma gidiyor. Alçaklık, döneklik ve yalancılık içinde boğulmaktayız. Münih anlaşmasından daha birkaç gün öncesine kadar arkadaşlar sert bir direnç ummaktaydılar. İnşaat işçileri grev halindeydi Paris'te ve Münih'ten 4 gün önce de işbaşı yaptılar. İşte işçilerin yurtseverliği. Ama şimdi anlıyoruz ki bütün bunlar Dalai der, babam ve şürekasının manevrasından başka bir şey değilmiş. Halkı nasıl ürkütmeye çalıştıklarını ve nasıl bir panik havası yarattıklarını görseydin. 2 günde her şey değişiverdi. Bugün savaşı isteyecek olsalar tek kimse gitmez arkalarından. Halk cephesinin çöküşünü alkışlıyorlar ama asıl çöken Fransa. Sevinç içinde kutluyorlar zafer dedikleri şeyi. Balolar, hatta resmi geçit törenleri tertipliyorlar. Dün büyük bulvarlarda gamalı haçlı Alman bayrakları gördüm. İçi dönüyor insanın. Flandin Hintlere bir tebrik telgrafı çekmiş. Biraz önce mektubunu okurken iğrenç bir olayı hatırladım. Lakme'nin taklidini yapan bir arkadaşından söz ediyorsun ya, bizim mühendis anlattı. Geçenlerde Lakme'yi görmüş. Opera komikte, şarkıcı kız bir fazladan cümle eklemiş aryasına. Chamberlain'in kucaklamak isterdim diye ve korkunç alkışlanmış. Alçaklık ve ahmaklık olursa bu kadar olur artık, öyle değil mi? İşçiler köpürüyor yavaş yavaş. Partinin nüfuzu bir hafta içinde arttı. Fabrikada toplantı vardı bugün. Ek çalışma saatlerini bundan böyle yapmamaya karar verdik. Bizim hücreden geliyordu teklif. Fransa'da yeterince işsizlik var dedik. Onları çalıştırsınlar. Bizimki bir silah fabrikası olduğu için bugüne dek çıkarmamıştık sesimizi. Ama bugün açıkça meydana çıktı ki söz konusu olan ulusal savunma değil, bambaşka bir şeydir. Sağcı gazetelerde şimdiden Ukrayna hakkında yazılar çıkmaya başladı. Harita bile yayınlıyorlar. Şaşmıyorum artık. Almanlarla el ele Sovyetler Birliği'ne karşı bir haçlı seferi hazırladıkları besbelli. Bugün Boris Sever geçinen bütün bu namussuz alayı o zaman kuduz gibi harbe koşacak. Nitekim partiye karşı kovuşturmalar başladı bile. Söylendiğine göre babam kapatılmasını istemiş. Hazır bekliyoruz. Böyle bir durumda derhal yeraltı faaliyetine girişmek üzere mükemmel bir cihaz kurduk. Alçaklığın en son reddesini de söyleyeyim sana. Dün Legro İspanya'daki uluslararası birliklerde savaşanları seferberlik şubelerine başvurmadılar bahanesiyle asker kaçağı ilan etmeyi düşündüklerini haber verdi. Bundan fazlası da can sağlığı. Asıl kaçaklar 2 yıldan beri cephede düşmanla göğüs göğüse çarpışanları asker kaçağı ilan edecek. Bana gelince, GOM'da çalışıyorum gene. Doğrusunu istersen sadece parti için yaşıyorum artık. Parti dışında hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Geçen gün bir mühendisle konuşuyordum. Kültürlü bir adam, solcu, yani anarşistlerle bulum arası bir şey. Gözünüz hiçbir şey görmüyor dedi bana. Taassubun moda olduğu devirlerde Engizisyon zamanında doğmalıymışsınız. Ne kadar ahmakça bir söz. Eski mimariyi öğrenmek için bunca yıl kaybettiğime samimi olarak üzgünüm oysa ben. Bunun faydasızlığına inandığım için değil, hayır, tam tersine faydasına inanıyorum. Güzel şeylerin şu veya bu siyasi konjüktürden çok daha sürekli olduğunu gayet iyi biliyorum. Kör falan değilim katiyen. Ama gene biliyorum ki bugün önemli olan içinde bulunduğumuz siyasi durumdur. Faşizme karşı girişilen mücadelenin sonucu karar verecek her şeye. Belki bir 100 yıl için ve söz konusu olan da sadece bizim ferdi kaderimiz değil, bütün uygarlığın kaderi. Bunun yanında geriye kalan ne varsa ikinci plana geçer. Mektubum sana pek kuru gelecek. Öteki kelimelere olan alışkanlığımı yitirdim artık. Sen savaştasın. Hakiki ve canlı olan bu işte. Bizlerse burada köstebeğe döndük. Kazıyoruz da kazıyoruz durmadan. Biraz da ikimizden konuşalım Mihatcığım. Anlamamazlıktan geldiğim şeyler bulunduğunu sanma sakın. Hep seni beklemekteyim. Dönmüşsün, dönüyormuşsun gibime geliyor bazen. Dolaştığını görür gibi oluyorum odanın içinde. Hem de nasıl diye haykırdığını işitir gibi oluyorum. Daima seninleyim Mihat. Düşüncelerim başka yerdeyken bile. Yerleştin bana. Bir kelime daha söylesem ağlayacağım bak. Sussam da anla beni. Senin denizin. 18. Tessa'nın halkın alkışlarına cevap olarak kendisine fırlatılan bir gülü kapıp da göğsüne bastırdığı günden bu yana bir ay ya geçmiş ya geçmemişti. O tatlı anları çoktan unutmuştu Tessa. Her yeni geçen gün yeni yeni kaygılar getiriyordu ona. Sarhoşluk sonralarının acılığını yaşamaktaydı şimdi memleket. Pırıl pırıl aydınlanmış sokaklar kimseye sevinç vermiyordu artık. Eylül'deki tehlike çanı çok gerilerde kalmıştı. Ama seferberlik pahalıya mal olmuştu. Ödemek gerekiyordu şimdi. Her gün yeni bir vergi kararnamesi çıkartıyordu hükümet. Ekmek fiyatları yükselmişti. Otobüse binmek bir lüks halini almıştı. Ard arda grevler patlamakta gecikmedi. Patronlar sert tedbirler talep ediyorlardı. Gazeteler gene refaha yönelmiş övgülerle doluydu ama kimsenin inandığı yoktu buna. Brutel'in gizli toplantılarında hararetli bir isyan hazırlığı vardı. Yılbaşına varmaz nizamı kurmuş olacağız diyordu Aubrey. Çelikten iradesini haykırıyordu Daleyder histerik sesiyle. Herkesten şüphelenir olmuştu. Son saatlerini yaşar gibiydi hükümet ve Tessa meclis koridorlarında mekik dokuyordu. Bir faşist ayaklanmasına ihtimal vermiyordu Tessa. Grevlerden de korkmuyordu. Sokak gösterileri parlamenter tartışmaların bir yankısından ibaretti onun gözünde. Tessa'yı asıl ürküten bambaşka bir noktaydı. Meclis hükümete olan güvenini geri alabilirdi. Kaç kereler söylemişti Daleydere'ye. Bu herifler belli olmaz, dikkat et, güven oyuna gitme sakın. Ve Vivard, memleketin ne düşündüğünden haberiniz var mı diye haykırdığı vakit Tessa kollarını açarak işin kötüsü demişti, milletvekillerinin ne düşündüğünden haberim yok. Hükümetin sallandığını gördüğü şu son günlerde Brutel bir memuruyla konuşur gibi konuşmaya başlamıştı Tessa'yla. Komünist partisinin lavını istiyordu. Soğuk soğuk ürpermişti Tessa. Kolay mıydı koca bir siyasi partiyi kapatmak? Büyük gürültü kopardı. İşin aslında sosyalistler memnun olmaz değillerdi. Ama onların içinde bile 20 kadar yaygaracı bulunurdu. Bu da yeterdi zaten sol radikalleri sürüklemeye. Ve Tessa o zaman Brutel'in kucağına düşmüş olacaktı. Kim bilir, belki de Brutel o vakit Tessa artık eskidi, Laval'ı bıraksın yerini diyecekti. Yakışıklı Grandel, Brutel'in himayesi altında ağlarını örmeye devam ediyordu. Gittikçe artmıştı nüfuzu. Eylül'de Fransa'yı felaketten onun kurtardığını söylüyorlardı. La Flèche'deki yedek subayların karıları bir yazı takımı armağan etmişlerdi kendisine. Gagasında bir zeytin dalı tutan mermer bir güvercin konmuştu kağıt uçurtmanın üzerine. Ve saldırgan bir ağızla konuşmaya başlamıştı Grand. Bir siyasi toplantıda Fransa'yı komünistlerden ve internasyonel plutokrasinin uşaklarından yani bütün Tessa'lardan temizlemenin vakti gelmiştir diyen o değil miydi? Ah şimdi nasıl yanıyordu o namussuz belgeyi çaldırmış olduğuna. O mektup elinde bulunmuş olsa Grandel'i bir anda yok edebilir. Brutel'i de derhal hizaya getirebilirdi. Kim peki yapmıştı bu alçaklığı Tessa'ya? Lucien. Bunu hatırladıkça büsbütün köpürüyordu. Kendi öz evlatlarının ihanetine uğramıştı Tessa. Bir yanda işçileri babasına karşı kışkırtan Deniz vardı. Bir yanda Grandel'le ortak çalışan Lucien. Bedbahtı, bedbaht. Nereye baksa düşmanı vardı. Brutel'in husumeti normaldi. Muhalefete mensuptu o. Parlamenter oyun kurallarına tamamıyla uygun bir husumetti bu.